Sayfa 182. Ağlamak geliyordu içimden. O hiç sevemediğim Rus müziği deli gibi çalarken birdenbire ona her şeyi anlatmak istedim. En azından bu dürüst bir şey olurdu. Ben başka birine tutuldum, aşık oldum. Senin istediğin gibi bir kadın olamadım. Ortada henüz çocuk yokken bir an önce boşanalım. Bir rezalet olmadan sen de kendi hayatına bak demek ve derin bir nefes almak istiyordum. Neler olacağını düşünmek bile istemiyordum. Yalnızca bütün bunları söyleyip kalkıp gitmek. Belki de gerçekten söyleyecektim. Ama tam dilimin ucunda bunlar varken birden ''Aman aman bizim genç evliler buradaymış'' diyen bir sesle başımı kaldırdım. Turgut hemen ayağa fırladı. Fuat'ın en yakın arkadaşlarından biriydi Mehdi Bey. Yanında eşi ve yabancı dostları vardı. Neyse ki masa küçük olduğu için onları davet edemedik. Mehdi Bey ayrılırken ''Canım zaten böyle çifte kumruları rahatsız edecek değiliz ya, bizim gibi içi geçmişler'' diye bana bakarak gülümsedi. Öyle bir gülümseme ki bir anda kıpkırmızı oldum. Sanki bana bir şeyler bildiğini ima eder gibi gelmişti. ''Burada kocanla böyle romantik yemekler yiyorsun ama ne fındıklar kırdığını biliyoruz küçük hanım'' der gibiydi. Bir anda neye uğradığımı şaşırdım. Yalnız ikimize ait sandığımız gizli ülkeye, o girilmez kaleye düşman askerleri girmiş gibi bir anda yerle bir oldum. İzin isteyip yüzümü yıkamaya gittim. Yok canım, belki de bana öyle gelmişti. Ama bilmemelerine imkan var mıydı? O kadar çok telefon, her gittiği yerden birini aramalar, toplantıların bile ortasında çıkıp gelmeler dikkati çekmez miydi? Sormasalar bile öğrenmeleri zor muydu? Hem kim bilir, belki de kendisi anlatmış olamaz mıydı? Yapar mıydı böyle bir şey? Yok, yapmazdı. Makyajımı tazeledim. Sakinleşmek için üst üste derin bir nefes aldım. Sonra dönüp masaya oturdum. Sonun yaklaştığını anlamıştım o gece. Çok yaklaştığını. O gece hiç uyumadım. Artık bir şeyler yapmam gerektiğini, bir karar vermek zorunda olduğumu biliyordum. Tam kesip atarım, bitiririm. Biraz üzülsem de geçer gider. Böyle şeyleri başlamadan bitirmek en doğrusudur. Bir sonumuz olmayacağı belli diyor. Kararımı veriyordum ki 5 dakika geçmeden sanki bir boşlukta kaybolmuş gibi çaresiz bundan vazgeçiyordum. İki insan birbirini seviyorsa neden çare olmasın diye düşünmeye başlıyordum hemen. Her şeyin bir çaresi bulunur. Başka birini sevdim diye kendimi trenlerin altına atacak değildim ya. O zaman yeniden ona her şeyi anlatmaya karar veriyordum. İşin kötüsü, sanki bütün bunları biliyormuş gibi Turgut o günlerde durmadan büyük bir heyecanla yeni planlar anlatıyordu bana. Artık çocuk demeye başlamıştı. Ona göre her şey yolunda gidiyordu. Çocuğumuz olmadı ve sürekli bir yerden bir yere gittiğimiz için evliliğimiz ilk günlerdeki gibi değildi. En azından bunu kabul ediyordu. Ama çocuk her evi değiştirirdi. Aile olmanın tek şartıydı. Onun da suçu vardı tabii, işe güce çok dalmıştı. O bunları açtıkça ben daha da sıkılıyor, boğulacak gibi oluyordum. İçimde ona karşı büyük bir kötülük yapmışım gibi anlatılmaz bir vicdan azabı vardı. Gerçeği söylesem bir anda bütün bunlardan kurtulacakmışım, yeniden nefes alacakmışım gibi geliyordu. Ama buna kendi başıma karar verebilir miydim? Diyelim söyledim. Kim diye sormayacak mıydı? O zaman ne yapacaktım? Of, tıpkı o ilk gün takside söylediği gibi çekip gitseydik keşke. Zaman geçince her şey yoluna girmez miydi? Belki korkakça ama herkes için daha kolay değil miydi böylesi? Evin içinde dolaşıyordum. Gece yarısını geçmişti. Kendime açık bir çay koyup sakinleşmeye çalıştım. İşte şairin söylediği gibiydi tam. Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerin ise kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce. Niye benim istediğim gibi olmamıştı? Sözüm ona, ben kendi istediğim gibi kurabilecektim geleceği. Onun için beklenmedik bir biçimde, kimsenin ummadığı bir zamanda bütün hayat çizgimi kendi kendime değiştirmemiş miydim? Neden hayatı basit, sıradan güzelliklerle kurup onun içinde mutlu olamıyorduk? O zaman verdiğim karar mı yanlıştı? Bir an önce evlenip çocuklar doğurmak, kendi evimin içinde bir dünya kurup onu kendi ellerimle biçimlendirmek. Yanlış olan bu muydu, yoksa bunun için seçtiğim insan mı? Bütün bunları sorgulamalı mıydım? Yoksa bunun bana sunulmuş bir şans, beni çağıran yeni bir hayat olduğunu mu düşünmeliydim? O çağrının peşinden gidip her şeyi göze mi almalıydım? Yoksa beni yolumdan çevirecek bir aldatmaca, şeytanın bir göz kırpması olduğunu düşünüp arkamı mı dönmeliydim? Ah biliyorum, biliyorum. Bütün bunlar için artık çok geçti. Bunların hepsini en başta düşünmeliydim. Ama o anda henüz bir şeylerin artık değiştirilemeyecek, vazgeçilemeyecek noktaya gelmediğini, oraya gelmeden bir karar verebileceğimi sanıyordum. Turgut Türkiye'den gönderilen dergileri, gazeteleri getirmişti. Bu dergilerden birini aldım elime. Güzel bir kadın çizilmişti kapağı. Güzel, alımlı bir kadın ve hemen arkasında yüzünü ellerinin arasına almış düşünceli bir adam oturuyordu. Eşiniz sizi aldatıyor mu yazıyordu resmin üstünde. İster istemez sayfaları karıştırıp o yazıyı buldum. Fena bir kadını nasıl anlarsınız başlığı altında yazılmıştı. Fena bir kadını anlamak esasen zor değildir. Eğer bir kadın sık sık yeni arkadaşlar icat ediyor, bugün bizim eski mektepten Nermin aradı, ne zamandır görüşmemiştik, onlarla buluşacağım gibi bahaneler önüne sürerek daima dışarı çıkıyorsa, son zamanlarda birdenbire kendisine bir güzellik, bir hava gelmişse, daha çok boyanıyor, daha şık giyiniyorsa, uzun müddet banyoda kalmaları sıklaşmışsa, kocasının en küçük bir sorusu karşısında birdenbire parlayıp sinirleniyorsa, verilen cep açlığı bir türlü kendisine yetmiyorsa, kimi zaman pahalı kıyafetler aldığında bir ahbaplarının büyük indirim mağazası bulunduğundan dem vuruyorsa, muhakkak şu veya bu tanıdığın taksitle satış yapan bir mücevherat mağazası varsa, işte bu ve benzeri durumlar bir araya gelirse, bir kocanın eşinden şüphe etmek için kuvvetli delilleri var demektir. Şaşkın şaşkın okudum hepsini. İşte ben buydum. Burada çizilmiş olan kadın. Zavallı kocası bir köşede mutsuz bir yüzle oturuyor, kürkler mücevherler içindeki hanım da ayna karşısında makyaj yapıyor, sevgilisinin kollarına koşacağı anı düşünerek hayaller kuruyordu. Herhalde o telefon sabahlarında, kenti bütün bir kış kaplayan sisin içinde giderek gerçeklik duygusunun silindiği günlerden bir gün, artık bunun daha fazla böyle sürüp gitmeyeceğini, başka bir şey olacağını ikimiz de biliyorduk. Ama ne? Buradan çok uzaklara, köyleri, kentleri, denizleri geçip giden kabloların ucundan gelen bir sesle yaşamak. Her sabah o sesi beklemek. Kimi zaman çalan, kimi zaman çalmayan telefondaki birkaç dakikalık konuşmaların dışında kalan bütün zamanı ona göre kurmak. İnanılır şey miydi bu? O ağır siyah telefonun gürültülü zili içimde çalıyordu artık. Her keresinde korkuyla, heyecanla, sevinçle yerimden fırlıyordum. O zamanlar şimdi şu yanımda duran küçük cep telefonu gibi şeyi hayal bile edemezdim herhalde. Bazen sokakta yürürken, bir yerde otururken, güneşli havalarda tek başıma gittiğim parkta, tanımadığım kadınlarla sohbet ederken onu aramak, onunla konuşmak isterdim. Bazen onun sesini, yalnızca sesini duymayı ne çok isterdim. Gördüğüm şeyleri ona anlatmak, onun da görmesini sağlamak. Geçenlerde gördüm, resimli telefon yapmışlar. Fotoğraf çekip anında birine gönderebiliyormuşsun. Keşke o zaman da olsaydı. Ona gittiğim her yeri, neler yaptığımı böyle fotoğraflarla anlatabilseydim. Keşke aramızdaki o büyük boşlukları, bilinmezleri böylece biraz olsun giderebilseydim. Ama imkansızdı. Ancak o beni aradığı zamanlar, evde telefonun başında beklersem, gittiği yerden fırsat bulursa, telefonu düşürebilirse, her şey yolunda giderse birkaç dakika konuşurduk. İşte hepsi bu. Derler ki cesur insanlar dürüst olur. Öyle miydi gerçekten? Bana kalsa dürüst olmak çok daha kolaydı. Asıl cesaret isteyen böyle gizli yaşamaktı. İki hayatı olmak, hayatını ikiye bölmek, parçalanmış bir ruhla, yırtılmış bir kalple gelgitler içinde kalmaktı. Ne tuhaf. Onunla hiç konuşmamıştık bunu. Zaten o gizleniyormuş gibi değildi. Bana da asla kimseye bir şey söyleme, kimse duymasın dememişti. Ne düşünüyordu acaba bilemiyordum. Bazen sözünü kesip birdenbire bunu sormak geliyordu içimden. Dinlemiyordum bazen anlattıklarını. Ne olacak, ne yapacağız, bu işin sonu nereye varacak gibi sorulardı işte sormak istediklerim. Ama tam soracakken Birden bana bunlar öylesine sıradan, öylesine herhangi bir kadının soracağı sorular gibi basit geliyordu ki hemen vazgeçiyordum. Ama bir yandan kafamın içinde bu sorular başkalarıyla birleşerek dönüp duruyordu. Kurtulamıyordum sorulardan. Neden bana ilk gün taksinin içinde söylediklerini bir daha hiç tekrarlamamıştı? Neden artık kaçıp gidelim, başka bir hayat kuralım demiyordu? Çok mu erkendi? Benim bunu yapmayacağımı düşünmüştü? Yoksa bir anda ağzından çıkan sözcüklerin ağırlığını sonradan mı anlamıştı? Sonunda bir sabah telefondaki sesin her gün olduğu gibi uzaktan gelmediğini fark ettim. Kahvemi sigaramı almış gazeteleri okuyordum. Deprem olmuştu. 40'tan fazla ölü olduğu söyleniyordu. Abant'taki o eski otel bile yıkılmıştı. Birinci sayfanın altında bir yerde büyükçe bir başlıkta "İstanbul bir zelzele merkezi üzerinde mi bulunuyor?" yazıyordu. Altına ünlü bir deprem profesörünün açıklamasını koymuşlardı. İstanbul bir zelzele merkezinin üzerinde değildir. Başka merkezlerde olan depremler, hatta en yakında olanlar bile ancak bugün duyduğumuz nispeten hafif denecek bir sallantı tesirinden başka bir şey yapamaz. Bir gün önce annemlerle konuşmuştum. Biraz sallanmışlar ama korkmamışlardı. Çiçeklere biraz su verdim. Uçları kurumuş gibi geldi bana. Kollarının ucu beyaz tüylerle süslenmiş mavi sabahlığımın üstünde telefon saatini bekliyordum. Gazeteyi yeniden aldım. Her zaman beni eğlendiren o mektup köşesini açtım. Genç bir adam, işaretlerle, ahlar oflarla bir kıza aşık oldum. Bütün tahrikler onun tarafından geldiği halde günün birinde onu bir başkasıyla gezerken görmeyeyim mi? Kendimi kaybettim. Dünya başıma yıkıldı. Şimdi onu unutmaya çalışıyorum. Fakat çaresiz. Seneler geçti hala unutamadım. Hatta unutmak için inanır mısınız 2 cilt şiir yazdım. Hala unutabilmiş değilim. Söyleyin ben ne yapayım yazmıştı. Gazetenin cevabı şöyleydi. 2 cilt şiir daha yazın. Öyle zannediyoruz ki o ciltler tamamlandığı zaman o kızı tamamen unutmuş olacaksınız. Kendi kendime kahkahalarla gülerken telefon çaldı. Bunu Fuat'a mutlaka anlatmalıyım dedim içimden. Her zamanki gibi günaydın küçük hanım dedi. Nasılsın bakalım? Günaydın dedim ama sanki sonunda bir soru işareti vardı. Ne o, başka birinden mi telefon bekliyorsun yoksa? Sesi alaycıydı. Neşeli ama çok yakın, çok net. Sesin çok yakından geliyor dedim. Sanki yan odadan arıyormuş gibi. Güldü. Biraz daha kandıracaktım seni ama kıyamadım. Evet, yakındayım. Neredeyse yan odada. O kadar yakın. Sesimin titremesine engel olmaya çalışıyordum. Nerede dedim. Buradayım dedi. Parkın köşesindeki otelde kalıyorum. Bir an soluğum tıkandı. Sesim çıkmadı. Bir günlüğüne kaçıp geldim. Kimse nerede olduğumu bilmiyor. Derin bir nefes aldım. Biliyordum. Neler olacağını biliyordum ve onun için şimdi artık kaçınılmaz bir noktada, bugüne dek ertelenmiş olanın, kaçınılmaz olanla yer değiştirdiği bir anda duruyordum ve taş kesilmiştim. Orada mısın diye sordu. Evet buradayım, hoş geldin diyebildim. Seni bekliyorum dedi, kapıda karşılayacağım. Sanki oyun bitmişti. Hayal değildi artık. Sözcükler, sesler, bakışlar, şaşırtmacılar değildi. Artık gerçekti. Çoğu zaman yaptığı gibi kaçamak, şakayla karışık, imalı değildi konuşması. Geleceğimi söyledim ve telefonu kapadım. Ama belki de gizli, kendimden bile gizli bir biçimde kaç kez aklıma gelen, kim bilir kaç kez hayalimde kurduğum, neredeyse gerçekleşmiş gibi hep farklı bir yerde, hep farklı bir dekorda oluşturduğumu buluşma anında, sandığım gibi yerimden fırlayıp koşacağıma, oturduğum koltuğa mıhlanmış gibi bir süre kıpırdayamadım. Kalbim duracak gibiydi, nefes alamıyordum. Kendi kendime kilitlenmiş gibi. Belki de onunla yaşadığımız her şeyi simgeleyen bir andı bu. Gitmekle gitmemek. İnsanı benzersiz bir mutluluktan bir anda derin bir mutsuzluğa savuran, ölçüsünü şaşırmış bir sarkaç. Hep içimde hissedecektim o sarkacı bundan böyle. Öylece oturuyordum. Gözlerim boşluğa saplanmış, elim ayağım bağlanmış gibi. Bir an artık ne olacaksa olsun deyip gitmeye karar veriyor. Aynı anda sanki gizli bir güç beni yakalamış gibi vazgeçiyordum. O an gerçekten de hiçbir şey bilmiyordum. Ne duygularımı, ne yapmak istediğimi, hiçbir şey. Duygular, düşünceler, gerçek, hayal, her şey kaybolmuştu sanki bir anda. Sanki bunca zaman bu anın geleceğini bilmiyormuşum gibi, hep böyle ertelenecek, hep böyle sonsuza dek bu sis kışının içinde, belirsiz bir görüntüler aleminde yaşayıp gidecekmişim gibi. Böyle ne kadar zaman geçti, ne kadar zaman orada kendi kendime karmaşık duygularla boğuştum bilmiyorum. Herhalde bütün bunlar aslında en çok birkaç dakikayı almıştı. Telefonun yeniden çalmasıyla kendime geldim. "Ne o, hala giyiniyor musun yoksa?" dedi. Bu beklenmedik bir şey oldu diye kekeledim. Sesimden kararsızlığımı anlamıştı. Sanki birisi boğazımı sıkıyormuş gibi garip çıkıyordu sesim. Bir an sessizlik oldu. Sanırım o anda içimden onun şaka yaptığını söylemesini istiyordum. Ama şaka değildi, biliyordum. Sonra, ya hemen buraya gelirsin ya da ben şimdi oraya geliyorum dedi. Yapacağını biliyordum. Hayır hayır sakın, ben geliyorum dedim. Artık hayır diyebilecek bir yerde olmadığımı anlamıştım. Hep ertelenebilecek sandığım o an gelip çatmıştı. Yine her zamanki gibi beklenmedik bir biçimde ve şimdi artık bir oyun değildi. O ana kadar hep onun yaptıklarını izlemiştim aslında. Ben hiçbir şey yapmamıştım. Onun kurduğu bir oyunda istemeden yer almış gibi davranıyordum. Oysa şimdi ilk kez benim de bir şey yapmam gerekiyordu. Ve bu kez istemeden değil, beklenmedik bir biçimde kendimi içinde bulduğum bir ortamda değil, İsteyerek, karar vererek. Benim seçimim olacaktı artık. Evet ya da hayır. İkisinin arasındaki o belirsiz, kimsesiz alanda özgürce gezip dolaşma hakkım kalmamıştı. Mutlu muydum o anda? Ayaklarım yerden kesilmiş miydi? Hep dedikleri gibi içimde büyük kelebeklerin kanat çırpmasını mı duyuyordum? Yalnızca karnıma saplanmış bir ağrıyı, kalbimin neredeyse korkutacak gibi çarpmasını, elim ayağıma dolaşmış şaşkınlar gibi odanın içinde dönüp durduğumu hatırlıyorum. Ama mutlu olup olmadığımı, hayır, bunu hatırlamıyordum. Korktuğumu da sanmıyordum, yalnızca şaşkındım. Herhalde hiçbir kadın bu kadar kısa sürede bu kadar çok şey giyip çıkartmamıştır. Sonunda yumuşacık ince yünden, küçük düğmeli, yuvarlak yakalı, açık mavi bir hırkayla, pilili, lacivert, kendinden kemerli eteğimi giydim. Yine ayakkabıların üzerinde iki tane kırmızı kiraz vardı. O ayakkabılara bayılmıştım ama hiç giymemiştim. Aynanın karşısında dururken ellerimi belime koydum ve bir kez daha belimin inceliğine hayretle baktım. Dudağıma o kirazların renginde bir ruj sürdüm. Aynada öyle beyaz görünüyordum ki biraz allık süreyim derken bu kez yanaklarım dağlı kızlar gibi kıpkırmızı oldu, bir de onu silmekle uğraştım. Sonra yatağın üstüne yığılmış bütün o elbiseleri, gömlekleri, kazakları, etekleri, çorapları, çamaşırları yerlerine kaldırdım. Senin bu kirpiklerin sahici mi deyip durduğu kirpiklerime biraz rimel sürdüm. Lacivert perdesimi ve yine kirazlı çantamı aldım, çıktım. Saat 11'e geliyordu. Sokaklarda pek fazla insan yoktu. Sanki o sabah aylardır süren sis ilk kez açılmaya başlamış, belli belirsiz bir güneş ışığı, geç kalan baharın yolda olduğunu söyler gibi yalandan havayı ısıtmıştı. Yürüsem mi, bir taksi mi çevirsem bilemedim önce. Buradan yürüyerek en fazla 5 dakika sürerdi. İlk boş taksi geçti. Arkasından gelene bindim. Evet, otelin kapısında bekliyordu söylediği gibi. Ama nasıl? Kapıcının kuyruklu ceketini ve melon şapkasını giymişti. Taksi yanaşınca onların yaptığı gibi abartılı bir hareketle kapıyı açtı. ''Bavulunuz var mı hanımefendi?'' diye sordu gülerek. Onu öyle görünce benim aklımdakiler silinip gitti. Herhalde kadının birinin taksiden inip otel kapıcısına sarıldığını görenler şaşkına dönmüştür. 114 numaralı oda, bastığınız zaman yerlerdeki koyu renk tahtaların gıcırdadığı, alt koridorun sonundaydı. Ağır, eski bordo renkli perdelerle, yınlanmış mobilyalarla, koyu ahşapla, duvarlara asılmış eski manzara resimleriyle ve alt kısmı çizgili, üstü çiçek desenli duvar kağıtlarıyla döşeli otelin içinde yürürken, loş ama sakin bir sarayda hissediyordu insan kendisini. Zaten gelir gelmez belli ki herkese dost olmuştu. Kapıcının ceketini, şapkasını geri verdi. Oteldekiler sanki eşi gelmiş gibi iltifatlarla karşıladılar beni. Odaya girince karşıma geçti. Muzip bir çocuk gibi gülümseyerek ama biraz da utangaç oturdu. Saate baktım. Tam 11:20 geçiyordu. "Bu renk sana çok yakışmış," dedi. "Niye her görüşümde bir kere daha şaşırıyorum ki?" "Neye şaşırıyorsunuz?" dedim. Sonra güldüm. Her konuşmamıza böyle sizli bir cümleyle başlamam onu da güldürüyordu. "Niye şaşıracağım?" dedi. "Sanki her görüşümde daha da güzelleşiyorsun. Ben hayalini kuruyorum, sen hayalden daha güzel çıkıyorsun karşıma." Tam o sırada kapı açıldı ve bir an ürperdim. Siyahlar giymiş bir uşak, gümüş ağır bir tepside, beyaz kabartma süslü fincanlar ve porselen demliklerle çay getirdi. Onları masanın üzerine koydu. Servis yapmasını isteyip istemediğimizi sordu. "Ben yaparım," dedim. "Teşekkür ederiz." Ara sıra buluşan iki arkadaş gibi rahat karşılıklı geçip çaylarımızı yudumlamaya başladık. O kalkıp radyoyu açtı. Sonradan ona, "Sen o fincanlara bir şey koymuştun," dedim. "Hüzünlü şarkılar hatırlıyorum. Fısıltılar. Kumaşların sesi. Kapalı perdelerden sızan ışıkta belli belirsiz eşyalar. Dışarıda sıradan bir gün sürüyor. Şu perdelerin arkasında bıraktığım başka bir kadın var. Başka bir hayat. Burada başka bir kadın. Karanlığın içinde. Hangisi benim bilmiyorum. Artık perdeler kapalı. Dışarıdaki kadınla birbirimizi görmüyoruz. Yavaş yavaş dışarıdaki kadını unutuyorum ve yalnız kalıyorum. Gözlerimi kapatıyorum. Şarkı, ne oldu onlara, unutulmaz anlara diyordu. Onun sesi kulağımda. Bu anı ne çok hayal ettim diyor. Ben onun gözlerine bakmaktan korkuyorum. Yorganların, çarşafların altına saklanıyorum. Bir çekime kapılmış gibi dönüyorum Durduğum yer, kendimi sabit sandığım merkezi kaybediyorum. Yaz geçti, şimdi yapraklar dökülüyor. İçimden bir şeyler yükseliyor sanki. İçimden bir şey dışıma çıkmaya çalışıyor. Solukları duyuyorum. Ne kadar küçüksün diyor. Sanki dokununca ne olacağını bilemediğiniz, ilk kez gördüğünüz, tanımadığınız bir şeye, büyülü bir taşa dokunur gibi dokunuyorum ona. Çarpılmazsın, korkma diyor. Çarpılacağız biliyorum diyorum. Çok sıcak, sarsıcı. Başım dönüyor. Renkler bir belirip bir kayboluyor. Sonunda açıyorum gözlerimi. Karanlıkta, yorganın altında. Ayrıntılar görebiliyorum belli belirsiz. Neredesin bilmiyorum ama kalbimin içinde kalmışsın sanki. Güzel bir şarkı mı, hüzünlü bir şarkı mı yoksa? Çok yüksekte durup aşağı bakıyorum. Ürperiyorum, kasılıyorum, titriyorum. Gözlerimi kapayıp bırakıyorum kendimi boşluğa. Sanki büyük kanatlarım varmış gibi. Sanki bir rüzgar perisi beni tutup ellerinin üzerinde taşırmış gibi yavaşça uçuyorum boşlukta. Görüntüler geçiyor, renkler geçiyor, ışık değişiyor. İçimden çıkmaya çalışan o her neyse artık benimle boğuşmayı bırakıyor. O titremelerin geçmesi için sımsıkı sarılıyorum. Yoksa ağlıyor musun diyen sesini duyuyorum. Ben o gün anladım ki, iki insanın bedenleri birbirine değdiği zaman, ya hemen tutuşan ve sonra sönen saman alevi gibi geçici bir zevk verir, ya da ikinizin arasında hiç anlayamadığınız sonsuz bir bağ kurulur. Sanki bir başkasına, bir yabancıya içinize girmesi, kimsenin gözle görüp elle tutamadığı cisimleşmemiş benliğinize dokunması, orada pervasızca gezip dolaşması için elinizde olmadan izin vermiş olursunuz. Sanki ne sizin ne de bir başkasının asla bilmediği incecik bir aralıktan geçip o gizli bahçeye girersiniz. Belki de başımın böyle dönmesi, gözlerimi kapadığımda kendimi birdenbire tanımadığım bir yeryüzünde bulmam, hiç alışılmamış, hiç görülmemiş, hiç dokunulmamış, bildiğimiz zamana ve mekana benzemeyen, bilinen işaretlerin geçerli olmadığı, dillerin bir işe yaramadığı, gözlerini yeni açmış bir çocuk gibi şaşkın kala kaldığınız ve belki ancak ağlayabildiğiniz benzersiz bir alana ulaşmış gibi hissetmem işte bu yüzdendi. Sizin hayatınızda hiç kayıp bir gün var mıdır? Yaşanmış ama kaybolmuş. Kimsenin bilmediği, unutulmuş. Sizin bile artık gerçekliğinden emin olamadığınız bir gün. Giyindikten sonra beni elimden tutup koltuğa oturttu. Kendisi de yere dizlerimin yanına oturdu. Ellerimi tutup gözlerime uzun uzun baktı. Bir şey söyleyecek gibi. Niye öyle bakıyorsun bana dedim. Hayatımda bugüne kadar senden daha güzel hiçbir şey görmediğim için dedi. Güldüm. Gülme dedi. Sen de beni sahiden seviyor musun? Saçlarını okşadım. Elimi yüzüne sürdüm, tutup öptü. Evet dedim. Hem de asla bilemeyeceğin gibi seviyorum. O zaman bana bir söz vermeni istiyorum dedi. Söz vermek mi? Gözlerime öyle çocuk gibi bakarken ona herhalde istediği bir mucize için bile söz verebilirdim. Geç kalıyordum, farkındaydım ama yine de gitmek istemiyordum. Hayır, burada kalmak. Bütün bir ömrü bu odada geçirmek istiyordum o anda. Ömrümüz oldukça ve ikimiz de birbirimizi böyle sevdikçe her yıl bugün buraya gelelim. Bu odaya ve ne olursa olsun yeniden birbirimize aynı soruyu soralım, olur mu? Ne olursa olsun öyle mi? Evet, ne olursa olsun, ne yaparsak yapalım. Beraber de olsak, ayrı da olsak, elimiz ayağımız tuttuğu sürece. Söz mü? Ona sarıldım. Gözlerimden yaşlar akmaya başladı. Kulağına söz diye fısıldadım. Her yıl bahar geldiği zaman. Otelin kapısından çıkarken saat 4:30'du. Kapıda bir an durup karşıdaki büyük parka baktım. Derin bir nefes aldım. Dışarıdaki kadın beni bekliyordu. Onu görünce bir yere gitmediği için sevindim. Kapıcı eğilerek taksinin kapısını açtı. İkimiz birlikte bindik. İşte hepsi buydu. Bütün hayatımın en unutulmaz öğleden sonrası. O günden sonra hayatımda görmek istediğim tek insan o olmasına rağmen sabah telefonlarını açmaktan vazgeçtim. Hiç durmadan uzun uzun çalan telefona bakıp yerimde oturduğum günler geçti. Bir delilik yapacağından korkuyordum ama yine de direndim. Kendimle savaşıyordum. Şimdi benim için her şey değişmişti. İşte o eşiği geçmiştim. Yasaklanmış alana girmiştim. Bunu yapıp yapmayacağımı düşünmüyordum artık. Çünkü bitmişti. O her şey gerçekti. Öyle sanıyordum ki onun olduğum akşam artık oyun bitecek, büyü bozulacak ve ben artık hayallerin dünyasından çıkmış olacaktım. Evet, böyle düşünmüştüm. Oysa o akşam eve döndüğümde hiç de öyle olmadığını anladım. Aksine ayaklarım yerden iyice kesilmişti. Belki de o gece aslında büyük bir vicdan azabıyla kıvranmam gerekiyordu. Ama nedense hiç de öyle bir şey hissetmiyordum. İçimden yeniden onun yanına gitmek, birlikte sokaklarda yürümek, kucağında uyumak geliyordu. Evet, istediğim tek şey buydu ve geri kalan hiçbir şey umurumda bile değildi. Garip bir biçimde hüzünlü ve aynı zamanda neşeliydim. Duygularım bunlardı. Suçluluk ya da kaygıdan çok mutluluk ve uçarılık. Ama sonra düşünmeye başladım. Ve düşündükçe bunların bir anlamı olmadığını, gerçeğin asla benim sandığım, yaşadığım gibi bir hayale dönüşemeyeceğini, gerçekle hayalin aynı şey olamayacağını ve ikisinin de kendisine ait alanda kalması gerektiğini anladım. Kendi kendime, bunu yapmadan, ona dokunmadan, onun bana dokunmasına izin vermeden, gözlerimi kapatıp o eşsiz öpücüğü hissetmeden bitirmem imkansızdı. Ama şimdi ömür boyunca tek bir kez yapılmasına izin verilen bir şey gibi, bunu anılarımda saklayacak ve artık bir son vereceğim diyordum. Kendimi şimdi eskisi gibi zayıf, çaresiz, kararsız hissetmiyordum. Güçlüydüm, mutluydum ve bundan böyle o telefonu açmayacaktım. Kim bilir, belki de çok üzüleceğini anlayan bir kadının kendine koruma güdüsüydü bu. Tıpkı yıllar önce düşündüğüm gibi basit, dengeli, düzenli hayatıma devam edecektim. Çocuklarım olacaktı. Şu beklediğimiz uzak doğu tayini yakında çıkacak ve zaten artık çok uzaklarda yaşayacaktım. Onun beni telefonla bile bulamayacağı kadar uzakta. Bana inanmıyorsunuz, değil mi? Ben de öyle. Ama o an için gerçekten de inanmıştım. Hiç değilse kısa bir an için. Telefonları duymamak için evden erken çıkmaya başladım. Müzelere, kitaplıklara gittim. Uzun zamandır aramadığım insanları aramaya, onlarla öğle yemeklerine gidip sıradan şeylerden konuşmaya başladım yeniden. İşte çocukların okullarından, yeni mobilyalardan, yeni tatil planlarından, günlük dedikodulardan. Sonra bir gece o rüyayı gördüm. Aynalarla çevrilmiş bir rüyaydı. Bunu nasıl anlatmalı? Rüya sanki aynalardan yapılmıştı. Rüyayı aynaların içinden görmek gibi tuhaf bir şey. Karlarla kaplı dev bir ormanın içinde eski bir şatoda yaşıyordum. Hani şu korku filmlerinde görülen türden bir şato ama karlarla kaplı olduğu için öyle ürkütücü görünmüyor. Üst kattaki odamın penceresinde oturuyordum. Kendimi orada otururken görüyordum. Ama ben küçük bir kız çocuğuyum. Pencerenin içinde oturmuş, dışarıya, hiç durmadan yağan, kara bakan, uzun, dalgalı saçlı bir kız çocuğu. Bana mı benziyor yoksa hayalimdeki kıza mı bilmiyorum. Üstümde açık yeşil, yakalı, uzun kollu bir elbise var. Çocukken çok sevdiğim kırmızı elbiseme çok benziyor. Ama bunun rengi yeşil ve üzerinde belli belirsiz çok küçük bej benekler var. Kendi kendime, rüyamda kendi çocukluğumu görüyorum diye düşünürken, aynı anda bir başka yerde, çok uzaklarda bir yerde onu görüyorum. Ama sanki başka bir zamanda, benden yıllar yıllar uzakta. Mavi yıldızlı, beyaz duvar kağıtlarıyla kaplı bir odada yatağında uyuyor. Ama çok garip. Aynı zamanda burada, benim rüyamın içinde uyuyor. Ve acaba onun rüyası nasıl? Onun rüyasını da görebilir miyim diye düşünüyorum. Ve bu çok inanılmaz belki ama onun rüyasını görüyorum. Çünkü aslında o da benimle aynı rüyayı görüyor. O da rüyasında küçük sıska bir çocuk ve karlarla kaplı ormanın içindeki daracık bir patikada yürümeye çalışıyor. Yüzüne karlar çarparken orada ne aradığını, neden orada olduğunu düşünüyor ve üşüyor. Pencerenin içinden onu görüyorum ben. Evet bu o diyorum. Ama çocuk. Yüzüne çarpan karların içinde güçlükle yürüyor. Burayı görüp görmediğini anlayamıyorum. Onu görünce çok seviniyorum ve buraya yanıma geleceği için heyecanlanıyorum. Şatoyu görüp kapıya kadar geliyor. Camları açmaya çalışıp açamıyorum. Küçük ellerimle camları vuruyorum ama duymuyor. Çok üşümüş olmalı. Sonunda beni görüyor. Tanıyıp tanımadığı belli olmuyor. Yalnızca içeri girmek istiyor. Kapıya gidip vurmaya başladığını görebiliyorum ve ne yapacağımı bilemiyorum. Sonra o kapıyı açmaya çalışırken bir anda anlıyorum ki o kapı aslında rüyanın kapısıdır. Ve onu açarsa artık rüyadan çıkıp gerçeğe geçecek. O zaman onu artık göremeyeceğim. Aynalar yüzünden her şey birbirine karışıyor. Her yanda kar yağıyor. Onu kapıyı açmaya çalışırken görüyorum her yerde. Hangisinin gerçek, hangisinin yansıma olduğunu bilemiyorum. Sesleniyorum, duymuyor. Bağırmaya başlıyorum ama sesim çıkmıyor. O sabah ağlayarak uyandım. Uzun süre bu rüyanın etkisinden kurtulamadım. Banyoda sıcak suyun altında gözlerimi kapatmışken bile sanki yeniden oraya, o soğuk ormana, deli gibi yağan karın içine dönecekmişim, yine öyle bağırmaya çalışacakmışım da sesim çıkmayacakmış gibi ürperiyordum. Ve telefon çaldığını hiç düşünmeden açtım. Çok korktum dedi. Neredesin? Seni bulamadım. Benimle bir daha asla konuşmayacağını düşündüm. Yeniden ağlamak geliyordu içimden. Kendimi tutmaya çalıştım. Konuşmak istediğim tek insan sensin. Ne yaptım ben sana dedi. Bana doğru söyle. Bir şey mi oldu? Oraya gelmemek için zor duruyorum. Hayır dedim. Hiçbir şey olmadı. Ne yapacağımı bilemiyorum. Sonra onu rüyayı anlattı. Sesimden heyecanlandığımı anladı, güldü. Ne güzel bir rüya. Neden korktun? Söyle bakalım, çocuk halim yasılmış. Ben senin çocukluğunu biliyorum ama sen benimkini bilmiyorsun. Nasıl gördün dedi. Çok sevimliydin dedim. Gördüğüm en güzel çocuktun. Ama o anda bunu fark etmeyecek kadar heyecanlıydım. Keşke ben de böyle rüyalar görsem dedi. Bir sessizlik oldu. Bir uçağa binip buraya gelmek ister misin dedi. Gelemem dedim. Önümüzdeki hafta ben gelirim o zaman dedi. Bilmiyorum dedim. Seni seviyorum dedi. İlk kez söylüyordu bunu. Ve o zaman ilk kez telefonda onun karşısında ağlamaya başladım. Sayfa 205. Nasıl olur da insan dünya yüzünde bütün bir ömür boyu, hatta ondan bile sonra sonsuza dek birlikte olmak istediği, her gördüğünde, hayır yalnızca adını düşündüğünde bile kalbinin deli gibi çarpmasına engel olamadığı, belki de hayata geldiği an kaybedip sonra da çaresizce, farkında bile olmadan oradan oraya savrularak yıllar yılı arayıp durduğu parçasını bulmuşken mutsuz olur. Kimi zaman birini sevdiğini düşünür insan, onu neden sevdiğini bir başkasına anlatabilir. Sözcüklerle, uzun cümlelerle, yaşanmış hatıralarla, örnekler vererek. Bazen birini sevdiğine kendisini inandırır. Onu sevmek için, daha çok sevebilmek için bir şeyler yapar ya da bir şeyler bekler. Ama bazen birini delice sevdiğinizi bilirsiniz, hissedersiniz. Bunun için hiçbir neden olmasa da sizin dışınızda bir güçle ona doğru çekilirsiniz. Yer çekimi gibi doğal, kendiliğinden. İsteseniz de engel olunamayan bir şey. Evet, işte ben onu bulmuştum. Ama mutsuzdum. Kendi kendime sabahlara kadar oturuyordum. Neden deliler gibi gülmeyip ağladığımı anlayamıyordum. Onu bulmuştum ama alamıyordum. Bu yüzden mi? Sanki kaybolup gitmiş gölgeme bir yerde rastlamıştım ve yakalamaya çalıştığım anda yeniden elimden kaçıp gidiyordu. Uzağa değil, yakınımdaydı, görüyordum. Ama dokununca yeniden gidiyordu. Belki de yıllar sonra, belki de hep böyle elle tutulamadığı için bunca değerli olduğunu mu düşünmeliyim? Biliyorum öyle derler ama bu doğru değil. O günlerde de şimdi de bana sorsanız aynı cevabı veririm. Masallardaki lambayı ovalayıp içinden çıkan cin, dile benden ne dilersin diye sorsa, çocukluğumda bir türlü bulamadığım o cevabı hemen söylerim. Bütün bir hayat, onun kucağına yatmış, saçlarımı okşarken benimle konuşmasının yanında hiçbir anlam taşımaz. Bir keresinde ona beni neden seviyorsun diye sormuştum. Kim bilir yine neredeydi? Sorulardan hoşlanmaz. Bir süre cevap vermeden uzaklara baktı. Sonra bana döndü ve gayet ciddi, bilmiyorum dedi. Yağmur çiselemeye başlamıştı. Hava kararıyordu ve biraz sonra yine ayrılmak zorundaydık. Kim bilir bir daha ne zaman görüşecektik. O gün artık yorulduğumu hissediyordum. Ama gözlerine bakarak bu konuşmayı uzatmak zordu. Paltomun yakalarını kaldırdı. Atkısını çıkarıp boynuma sardı. Şişman güvercinler dolaşıyordu ayaklarımızın arasında. Yerler kırmızı yapraklarla doluydu. Gölün üstünde yağmur damlaları dağılıp birbirine geçen desenler çiziyordu. Uzaklara baktım. Beni neden sevdiğini bilmiyorsun öyle mi dedim. Hayır bilmiyorum dedi. Çünkü çok düşündüm. Bunu sözlerle anlatamıyorum. Onun için sahici. Sonra beni tutup kendisine döndürdü. Gözlerimin içine bakarak devam etti. Birini sevmen için elle tutulur bir neden bulamıyorsan, onu sahiden seviyorsun demektir. Öyle mi gerçekten? Çoğu zaman istediklerimizi yapanları, bize uygun davranan insanları severiz. Onların yanında kendimizi güvende hissederiz. Aslında bize uygun olanı sevmek kolaydır. Zor olan, bize benzemeyenleri, istediğimizi yapmayanları sevebilmektir. Birini seni mutlu ettiği için değil, yalnızca kendi başına var olduğu için, bir başkası gibi değil, kendisi gibi olduğu için sevebilmek zordur. Bir arkadaşım vardı. Yıllar yılı kendisini sevmeyen bir adamı sevdi. Gençlik yıllarında yalnızca kısa bir süre beraber olmuşlar, sonra adam bir gün onu artık aramamış, bir başkasını sevdiğini söyleyip çekip gitmişti. Hayatındaki her şeyi belki haberi bile yokken onun için erteledi. Hiçbir şey istemeden, söylemeden yıllarca bekledi. Hepimiz nefret ederdik o adamdan. Tek başına yaşayan, hayatına birçok kadın girip çıkan ünlü çapkınlardan biriydi. Hakkındaki dedikoduları her duyduğunda uzakta bir yerde bir kadının nasıl üzüldüğünü, hayatına kıymak istediğini bilmeden yaşayıp gidiyordu. Zamanla ilişkileri bir tür arkadaşlığa dönüşmüştü. Söylendiğine göre adam ona aşıklarını bile anlatıyordu. Kız da çaresizce buna razı olmuş. Her şey geçmişte kalmış gibi onun en yakın arkadaşı olmakla yetinir görünmüştü. Sonunda bir gün yeni köydeki eski balıkçılar rastladım onlara. Adam iyice yaşlanmıştı. Arkadaşım da orta yaşı çoktan geçmiş, kilo almış, o eski güzelliğinden eser kalmamıştı. Ama evine yerleşmiş, evlenemese de hayatının son yıllarında sevgilisi olmayı başarmıştı. Herkes acırdı ona. Bütün hayatını beş para etmeyecek bir adam için harcadığına üzülürlerdi. Onları öyle görünce kendi kendime, işte dedim, gerçekten birini sevmek böyle bir şey olmalı. Bütün bir hayattan sevdiği insan için vazgeçebilmek. Ve eminim ona bu adamı neden sevdiğini sorsaydık, bize açık bir cevap veremezdi. Orada onunla yağmurun altında otururken aklıma onların kırık dökük eski hikayesi gelmişti. Birden yıllar sonrasını düşündüm. Yaşlandığım zaman nerede olacaktım? Kiminle? Hayat böyle tehlikeli oyunlar oynayacak kadar uzun muydu? Böyle sonu belli olmayan maceralara atılacak kadar basit miydi? Birini sevmek için nedenlerin yoksa onu gerçekten seviyorsun demektir. Ben biraz üşüyordum. Yağmur yüzüme çarpıyor. Ara ara sertleşen rüzgarda saçlarım savruluyordu. Her keresinde gözlerime bakarken eli de yüzümden çekiyordu saçlarımı. Bana söz ver dedi. Sakın, sakın ola ki bu saçları kestirmeye kalkışmayacaksın. O günlerde kadınlar saçlarını kestiriyor, erkek çocuklar gibi dolaşıyorlardı. O sabah bir dergide Berberler Cemiyeti Başkanı'nın açıklamasını okumuş, bana kahkahalarla anlatmıştı. Başkan artık erkeklerin çoğunun saçlarının eşlerinkinden daha uzun olduğundan yakınıyordu. Orada yüzümüze çarpan ve giderek artan yağmura aldırmadan oturduğumuz o gün, gözlerimin içine bakıp bir şeyler anlatırken, ilk kez onun aslında başkalarının sandığı gibi kocaman bir adam olmadığını anlamıştım. Hiç olmayacak şeylerden söz etmeyi seviyor, hayalleri gerçek sanıyor, herkes onu sevsin istiyor. Çok çok çok sevilmesi gerekiyor. Herkesi kızdırmaya bayılıyor ama yine de kimsenin ona kızmamasını istiyor. İşte hep böyle olacak diyor. Hep böyle el ele oturup bütün gece konuşacağız. Bizi kimsenin tanımadığı yerlere gideceğiz. Bu insanlardan, bu kalabalıklardan, bu törenlerden, bu kurallardan kurtulacağız. Çocuk gibi heyecanlanıyor bunları anlatırken. Öylesine mutlu oluyor ki sanki bir an ben de inanıyorum. Ona sorular sormuyorum. O gün orada soğuktan burnum donmuşken, kocaman elinin içinde elimi ısıtırken, benimle olduğu için dünyanın en mutlu insanıyken, ona artık sorular sormaktan vazgeçmem gerektiğini anlıyorum. Çünkü cevabı olmayan soruları sormadığım için mutluyum. Şu an biraz daha, biraz daha mutluluk sonsuza dek süren, saklanabilen bir şey değil ki. Bir an bulutların arasından çıkıp yeniden kaybolan güneş gibi. Hepsi bu. Sen biraz sus artık diyorum. Şaşkınlıkla yüzüme bakıyor. Sus da beni öp. Onun yanındayken her şeyi unuturdum. Neye üzüldün? Geçen gün telefonda sesin niye öyle bozuktu diye sorduğunda unuttum gitti derdim. Gerçekten de unutmuş olurdum. Aklıma takılan bütün soruları, beni uyutmayan bütün o düşünceleri, kendi kendimi yiyip durduğum saatleri, ona olan öfkemi, kendime duyduğum kızgınlığı, beni tüketen ikilemleri, onu gördüğüm hatta sesini duyduğum an unuturdum. Hayır derdim kendi kendime. Hiçbir şey beklemiyorum. Gelecek tasarımları yapmıyorum onunla. Bizim bir geleceğimiz yok. Onun çoktan kurulmuş bir dünyası var. Benim bir hayatım. Bu yalnızca bir rüya. Gözlerimi kapadığım an kendimi asla olmadığım kadar mutlu hissettiğim bir hayal. Bir rüyanın içinde gerçekler bozulur. Bazen bizim bile istemediğimiz biçimler alır. Rüyaları biz yönlendiremeyiz, yalnızca izleriz. Kimse bir rüyayı kurgulayamaz. Ve insan hayatın içinde böyle gizemli bir taş bulmuşsa, ona dokunduğu anda bulunduğu yerden uzaklara götüren, bir çocuk gibi neşelendiren, küçük bir kız gibi ilklerin heyecanını yaşatan, bütün bir hayatın ışığını, renklerini, duygusunu değiştiren sihirli bir taş bulmuşsa, bundan daha fazlasını istememeliydi. Sonradan düşündüm. Acaba neden o bana aynı soruyu sormamıştı? Eğer sorsaydı, ben ona ne söyleyecektim? Hayatın başka bir odası daha olduğunu ondan öğrendim. Hayatın gizli odası. İşte şu masallarda anlattıkları. Anahtarının mutlaka kaybolduğu, gizlendiği, açılabilmesi için sihirli sözcüklerin arandığı, devlere, perilere, büyücülere başvurulduğu oda gibi. Evet, tam da onun gibi. Bir masal odası. Sanki farkında bile olmadan kitaplığın içindeki gizli bir düğmeye dokunmuştum ve bir kapı açılmıştı. Beni nereye götüreceği, geri gelip gelemeyeceğim, kimlerle karşılaşacağım bilinmez bir koridor uzanıyordu önümde. Ayla'nın gizemli kentleri bulması gibi. Üstündeki toprağı kazıyıp ortaya çıkardığı ağır taş kabartmalarla süslenmiş kapıyı itip kendisini birdenbire yeraltı geçitlerinde nereye gittiğini, neyle karşılaşacağını bilmediği bir labirentte bulması gibi. İnsan bazen kendi içindeki gizli kapıların bile yerlerini bilmiyor. Bazen bir rastlantıyla ya da karşısına beklenmedik bir anda çıkan biri sayesinde öğreniyor. Tıpkı o gizemli eski zaman kentlerine, sonsuza dek bütün kötülüklerden, yabancılardan, bilinmeyen güçlerden gizlenmeye çalışan bir kralın tapınağına girmiş gibi. Duvarlara yazılı okunamayan sözcüklerle, bilinmez dillerle, çözülmemiş resimlerle, size ne anlatmak istediğini anlayamadığınız işaretlerle karşılaşıyordunuz. Ama belki de asıl yanıltıcı olan, bütün bu unutulmuş sözcüklerin, işaretlerin, şifrelerin sizin bildiklerinize benzemesiydi. Evet, benzer ama aynı değil. Söz dizimi her şeyi değiştiriyordu. Bir işaret binlerce yıl sonra bambaşka bir anlama geliyordu. Çok tanıdık sandığınız sözcükler aslında çözemediğiniz bir başka hikaye anlatıyordu. Ama biliyor musunuz, bence en güzel an oydu işte. Binlerce yıl sonra ilk kez dokunulan bir kapının açılıp sizi ürpertici bir rüyanın içine çağırdığı an. Henüz size ne anlatmak istediğini bilmediğimiz yazıların arasında korkarak heyecanla dolaşmak. Mükemmel bir heykelciyi elinizde tutmak, hiç bilmediğiniz bir geçmişe dokunmak, ne olduğunu anlamadığınız eşyaya bakmak. Bir zamanlar hayatın vazgeçilmez unsurları olan kırık dökük parçalardan bir şeyler anlamaya çalışmak. Kim bilir, şimdi bize sıradan gelen bu parlak taşlı yüzük, o zamanlar hangi kutsal yükleri taşıyordu? Atlı arabaların, ürkütücü savaşçıların, kartal başlı tanrıların, köpek yüzlü hizmetkarların, parlak giysili rahiplerin, çocuk prenseslerin tasvirlerine hayranlıkla bakmak, bir gün bir rastlantıyla kendisini harikalar ülkesinde bulan o küçük kız gibi kaybolmuş, daracık koridorlardan eğilerek bin yıldır uyuyan güneş kralının odasına girmek, tanımadık korkuların, içinizi kaplayan ürkütücü bir sessizliğin giderek derinleştiği sırlarla dolu bir odada artık bütün kavgalardan, sonu gelmez savaşlardan uzakta, yeryüzünün koynundaki sonsuz huzura gizlenmiş birini görmek, sanki dokunduğunuz an dağılıp gideceğinden korktuğunuz, herkesten saklamak istediğiniz, paha biçilmez bir dünyaya gelmiş gibi kendinizi bütün bir hayatın üstünde hissetmek. İşte tam o an. Çünkü sonra her şey çözülür, bildik bir anlam kazanır. O eşsiz büyü, o benzersiz an dağılır gider. İşte ben şimdi tıpkı o bilinmez dünyanın kapısını yeni açan birinin heyecanını taşıyordum. Ve bu anın sonsuzlaşmasını, hiç bitmemesini, bütün bir hayatı kaplamasını istiyordum. Ah ne olurdu, şuralarda bir yerlerde bana bu sırrı verecek o gizli yazıyı bulsaydım. Tıpkı o rüyadaki gibi kapıyı açarsanız masalın dışına çıkıyordunuz. Açmazsanız istediğiniz gibi yaşayamıyordunuz. Her şey istediğinizin dışında gelişiyordu. Bir masalın içinde uzun süre kalmak imkansızdı. Bir süre sonra o kapıdan çıkmak istiyordunuz. Çıkmak, aynaların, yanıltıcı görüntülerin, sislerin, gelip giden duyguların arasındaki gerçek hayatı tutmak istiyordunuz. Beni yiyip bitiren çelişki buydu. İçimdeki o gizli odada ne çok şey buldum. Kendime farklı yerlerden bakmayı orada öğrendim. Başkalarının sözcükleriyle kendimi tanımlamak yerine kendi cümlelerimi kurmayı. Bedenin sizin dışınızda da bir hayatı olduğunu. Hayatın bize öğretilenlerinin dışında bambaşka biçimleri olabileceğini. Belki de asla ortaya çıkmayacak olan bambaşka bir kadın buldum orada. Şaşırdım onu görünce. Korktum. Bana benzeyen ama tanımadığım bu kadınla ne yapacağımı uzun süre bilemedim. Kavgaya tutuştum önce. Herkesten gizlemeye çalıştım. Kendimden bile. Meğer insan kendisini hiç tanımadan yıllar yılı yaşayabilirmiş. Hatta belki de bütün bir ömür boyunca kendini bir başkası sanabilirmiş. Birdenbire anladım ki ben kendimi çok iyi tanıdığımı sanırken aslında hiç tanımıyormuşum. Sorsalar asla duygularına kapılmayan, güçlü, kendi sözlerini başkalarını fazla umursamadan söyleyebilen, her şeyi akılla çözebileceğine inanan biri olduğumu anlatırdım. Kendine güvenen, hiçbir şeyden korkmayan, ne yapacağını bilen bir kadın. Böyle sanıyordum. Bir de baktım ki, aksine, kendisini duygularına kaptırıp bütün bir dünyayı unutabilecek kadar akılsız biriymişim. Akılsız evet, ama bunun kötü bir şey olduğunu sanmayın sakın. Hayatı kendi başına kurabileceğine, kendi düzeniyle yaşayacağına inanan insanlardan biriydim. Asıl budalalık bu değil mi? Şimdi anlamıştım ki hayat bizden büyüktür. Ve biraz güçlü bir rüzgar bile kurduğunuz bütün o kumdan kaleleri çocuksu bir keyifle ansızın yıkıverir. Bir başkasının bedenine dokunmanın, birinin teninize dokunmasının sizi birdenbire alıp buradan sonsuzluğa taşıyabilecek kadar güçlü olduğunu bilmezdim. Bunca yıl nereye, nasıl böylesine gizlendiğini bilmiyorum ama çılgınca bir tutkuyla dolu olduğumu öğrenmiştim artık. Sanki kendi ruhumu kazıyordum ve orada gizlenmiş o belli belirsiz yazıları çözdükçe yeni bir kimlik buluyordum. Gerçek varlığımı, kim olduğumu, farkında bile olmadan yıllar boyu kendimden bile gizlediğim o gerçek kadını. Sanki sonsuz uzaklıkta bir geçmişe gidiyor ve o bilmediğim alfabeyi çözdükçe kendimi hatırlıyordum. Evet, onu orada buldum. Ve başkaları ne söylerse söylesin, ben o kadını çok sevdim. Evet, belki de o yalnızca bir anahtardı. Bana kendi hayatımın kapılarını açan bir rastlantı. Özlemeyi onunla öğrendim. İnsan varlığından habersiz olduğu bir şeyi özlemez, onun eksikliğini hissetmez. Bilmediği bir şeye sahip olmadığı için acı çekmez. Çocuğunuz yoksa göğsünüze yaslanmış o sıcaklığın nasıl tanımlanamaz bir şey olduğunu bilemezsiniz. Bilmediğiniz için de geri kalan bütün hayat boyu taşıyacağınız kaçınılmaz sorumluluğu o sıcaklığın nasıl karşılayabildiğini anlamazsınız. Endişeyi onunla öğrendim. Kaybetmekten korkmayı. Öyle çok korkardım ki ona bir şey olmasından, onu yeniden görememekten. Birkaç gün kaybolsa, söz verdiği zaman aramasa, bütün uzaklıklara, koşulların bütün karışıklığına rağmen ondan haber alamadığım anda derin bir korkuya kapılırdım hemen. Ne yaparsam yapayım bu korku giderilemezdi. Sanki göğsüme bir bıçak saplanmış gibi ne yapacağımı bilmez halde giderek artan bir endişeyle beklerdim. Evet, beklemeyi, sabretmeyi de ondan öğrendim. Öyle çok bekledim ki telefonun çalmasını, bir mektubu, bir pusulayı, onu yeniden görebilmeyi. Her şey öylesine belirsizdi ki, ne konuşursak konuşalım, ne söz verilmiş olursa olsun, her keresinde sanki hep yeniden başlardık. Kendi kendime hep günün birinde onu kaybedeceğim düşüncesine alıştırmaya çalışıldım. O anlatılmaz duygunun esiri olduğunuz zaman artık bunun imkansız bir şey olduğunu bilebiliyordum tabii. Aslında bütün hayat böyle. Eğer insan arkasından gelecek acıları düşünerek o an sahip olmadığı ama olacağını düşündükçe heyecan duyduğu şeylerden vazgeçebilse bambaşka bir hayatı olur. Onunla bütün hayatım değişti ve yeniden başka bir biçime dönüştürmeyi başaramadım. Hep derler ki hayat insanın elinde olan bir şeydir. İnsan kendi kaderini çizebilir. Sakın inanmayın. Hayat bizim asla bilemeyeceğimiz rastlantılarla çizilmiş bir kaderin elindedir. Ama durun, yine zamanları birbirine karıştırmadan önce neler olduğunu anlatayım. Çünkü okurlar, biliyorum ki, bütün romanlarda olay akışıyla ve sonunda neler olacağıyla ilgilenir. Bütün dünyanın Asya gribini konuştuğu o sabah, ben bambaşka bir nedenle kentin biraz arka sokaklarındaki doktorun odasından çıktım. binanın kapısına yaslanıp temiz havayı içime çektim. Hemen yakında bir kilise vardı. Herhalde benim kaderimi çizen bir tanrı varsa, kendi dinimin evi olmasa da beni oraya kabul eder ve söyleyeceklerimi dinlerdi. Hiç büyümeyen o masal kahramanının heykelinin yanındaki sokağa girdim. Küçük kilisede kimse yoktu. Sıralardan birine oturdum. Loş, sessiz, huzurlu bir yerdi. Bir anda sizi gerçekten de dışarıdaki dünyanın debdebesinden, bütün o ciddiye alınan hayattan uzaklaştırıyordu. Yüksek, renkli resimlerle çizilmiş, camlardan yansıyan ışık hüzmeleri içerideki karanlığı bölüyor, heykeller, resimler, eski eşyalar insana başka bir dünyaya geldiği hissini veriyordu. Orada oturdum ve "Ulu Tanrım" dedim. "Herhalde yaptıklarımı izledin. Bana ne yapmam gerektiğini kendi dilinde söylediysen, senin işaretlerini okuyup okuyamadığımı bilmiyorum. Eğer kitaplarda yazılanlar doğruysa, beni bu büyük günahtan döndürmek için mutlaka elinden geleni yaptın. Ama yine de buralı bir yazarın dediği gibi, insan yüreğinin çılgınlığına son yok. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Ama belki de benim yaşamam gereken hayat budur ve sen beni yalnız bırakmışsındır. Eğer öyleyse, bu çocuğu doğurmalı mıyım? Yoksa daha büyük bir günah işleyerek onu öldürmeli miyim?" "Yok canım, tabii bir cevap beklemiyordum. Ama öylesine yalnızdım ki yapabileceğim pek başka bir şey de yoktu. Ve kim bilir ne kadar zaman orada kendi kendime bir cevap bekliyormuş gibi öylece oturdum. Bir yandan bu felaketin altından nasıl kalkacağımı düşünmem gerekiyordu. Bir yandan artık daha fazla böyle gizli saklı sürdüremeyeceğimi anlıyordum. Sanki bir sınava girmiş gibi sorular yığılıyordu önüme. Peki ama ona söyleyecek miydim? Bunu bilmesi gerekiyor muydu? Öğrendiği zaman ne yapacaktı? Korkup geri mi çekilecekti? Yoksa çılgınca bir şey yapıp benimle bir hayat kurmak mı isteyecekti? Bu olabilir miydi? Bütün bir hayat bir anda yıkılıp yenisi yapılabilir miydi? Neden olmasın diyordum kendi kendime. İkimiz de boşanırız, yeniden evleniriz, uzak bir yerlere gideriz. Çocuk doğar, sonra ne yapacağımızı düşünürüz. Sonra birden aklıma Turgut geliyordu. Fuat'ın eşi, kızı, annem, abim. Keşke hepsi bu kadar olsa. Ya çıkacak skandal, bütün gazetelerde yazılacak haberler. Kendisi istese bile izin verirler miydi bunu yapmasına? Birden anladım ki, yalnız Türkiye'de değil, bütün dünyada konuşulacak bir haber olurdu bu. Başlıkları görebiliyordum şimdi. Bakanın metresinden çocuğu oldu. Yasak aşk meyvesini verdi. Hayır, sandığım gibi kolay değildi. Bütün bunlara katlanmak, bütün bunları kabullenmek. Hem yalnız ikimiz için değil, geri kalan ve aslında hiç suçu olmayan öteki insanlar ne yapacaktı? Onlara bunu yapmaya hakkımız var mıydı? Bütün memleket karışmaz mıydı? Fena mı işte? Zaten herkes şikayetçi değil mi? Bu bahaneyle hükümet düşer de hepimiz kurtuluruz diye bir an güldüm kendi kendime. Tarihe geçerdim hükümet düşüren kadın diye. Gül gül sen daha diyordum içimden. Bakalım bunun sonunda da gülebilecek misin? En doğrusu kimseye söylemeden, kimsenin haberi bile olmadan çocuktan kurtulmak değil miydi? Aklıma şeytanca şeyler de geliyordu. Kim bilebilecekti ki ondan olduğunu? Zaten Turgut da çocuk diye tutturmamış mıydı ne zamandır? Herhalde deliriyordum. Böyle şeyler düşünebildiğime göre o anda aklım pek yerinde değildi. Bir an kendi kendime güldüm. İster misin oğlan olsun, büyüyünce de tıpkı onun burnunu alsın? Aileyi arasam o da anlamaz ki bu işlerden. Sen çok anlıyorsun. İnsan liseli kızlar gibi ilk keresinde hamile kalır mı? Budala diyordum kendi kendime. Eh, doğrusunu söylemek gerekirse liseli bir kızdan fazla büyük de sayılmazdım. Ama olan olmuştu artık. Bir an önce bir karar vermek zorundaydım. Ama zaten o günlerde en çok zorlandığım şey de bu değil miydi? Karar vermek. Sislerle kaplı sokaklarda kaybolmuş gibi yürüdüğüm, kendimi kentin o güne kadar hiç gitmediğim semtlerinde bulduğum, sonunda ısınmak için bir kahveye girip oturduğum zaman masama gelen o kadınla uzun uzun dertleştiğim gün, şimdi ancak bulanık, unutulmaya yüz tutmuş bir resim gibi. Ama o unutulmaz sıkıntı nasıl olmuşsa gitip giden onca şeyin içinde benimle kalmayı başarmış. O günü hatırlarken o tanımsız bulantıyı da hissediyorum içimde yine. Evet, işte orada. O akşam üzeri daha önce hiç gitmediğim bir semtteki kahvede başka yer olmadığı için gelip masama oturan o kadına başıma gelenleri anlatıyorum. Daha önce hiç görmediğim bir kadına anlatıyorum bütün bunları.